Ayrım 24.
Alınan oy yüzdesi kazanılan milletvekili ve yüzdesi. CHP 3.753.136, yüzdesi 40.06, milletvekili sayısı 178, yüzdesi 29.2. DP 4.372.621, yüzdesi 47.3, kazanılan milletvekili 424, yüzdesi 69.5. CKMP 652.069, yüzdesi 7.0, kazanılan milletvekili 4, yüzdesi 0.66. HP 350.597, yüzdesi 3.8, kazanılan milletvekili 4, yüzdesi 0.66. Bağımsızlar 4.994, yüzdesi 0.1, kazanılan milletvekili yok, yüzdesi yok. 1960 yılında gerçekleştirilen 27 Mayıs müdahalesinden hemen sonra feshedilen parlamentonun görevlerinin bir süre için Milli Birlik Komitesi'ne devredildiği açıklanmıştır. Daha sonraki ilk adım bir an önce anayasa ve seçim yasasını hazırlayıp en kısa zamanda seçimlere gidilmesini sağlayacak bir kurucu meclis kurma yolundaki girişimlerdir. 12 Aralık 1960 günü Temsilciler Meclisi üyelerinin seçimiyle birlikte Milli Birlik Komitesi ve Temsilciler Meclisi'nden oluşan Kurucu Meclis 158 sayılı yasa ile kurulmuştur. Kurucu Meclis'in asıl görevi yeni anayasanın ve seçim yasasının hazırlanması olduğu için ilk kurulan komisyonlar Anayasa ve Seçim Yasası komisyonlarıdır. Anayasa Komisyonu tarafından hazırlanmaya başlayan yeni anayasa tasarısında en önce ele alınan konular bir önceki dönemin ortaya çıkmasında etken olan konular olmuştur. Özellikle eskiden beri denetleyici bir kurum olarak düşünülen 2. Meclis, anayasa tasarısında öncelikle yer almıştır. 1961 Anayasası'nda 2. Meclis, 1950-1960 döneminde ezici çoğunlukların eline düşmüş tek bir meclisin ürkütücü ağırlığına karşı başvurulan bir çözümdü. Bunun dışında fazla ayrıntılarına inmemek koşuluyla parlamento seçimlerinin genel ilkeleri de anayasa tasarısında belirlenmiştir. Ancak uygulanacak seçim sistemleri konusunda herhangi bir açıklık yoktur. Kurucu Meclis seçim sistemini anayasa koymaktan ve denenmemiş yöntemleri donmuş anayasa maddesi haline getirmekten kaçınmıştır. Diğer taraftan seçim komisyonu ise öncelikle 1950, 1954 ve 1957 seçimlerinde uygulanan seçim sisteminin aksaklıkları konusunda seçim sonuçlarının kendi içindeki dengesizliklerini de göstererek bir rapor hazırlamış, raporunda değiştirilmesi gerektiği konusunda görüş belirtmiş ve istenen seçim sistemini şu şekilde açıklamıştır. Bu düşüncelerden sonra adalet ve hakkaniyete uygun düşen, vatandaş oyuna değer veren ve bütün düşüncelerin mecliste temsiline olanak veren ve iktidarların parlamentoda denetlenmesini kolaylaştıran nispi temsil sisteminin yasamızda yer alması kararlaştırılmıştır. Çalışmaların tamamlanmasından sonra seçim komisyonunun kurucu meclise sunduğu ve kabul edilen yasalar şunlardır. Seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkında kanun 298 no'lu 26 Nisan 1961 tarihli. Cumhuriyet Senatosu üyelerinin seçimi kanunu 304 no'lu 24 Mayıs 1961 tarihli. Milletvekili seçimi kanunu 306 no'lu 25 Mayıs 1961 tarihli. B. Türkiye'de nispi temsil sistemi uygulamaları ve parlamentoya yansıması. 9 Temmuz 1961 yılında halk oyuna sunulup kabul edilen 1961 Anayasası'nın iki meclisli parlamentonun yapısı ve seçimleriyle ilgili getirdiği temel kuralların incelenmesi, 1961 dönemi sonrasının seçim uygulamalarını anlayabilmekte yardımcı olacaktır. Anayasanın 63. maddesi Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu'ndan kuruludur. Meclislerin üye sayısı sabit olarak anayasada belirtilmiştir. Bunun nedeni her yıl artan nüfusla orantılı olarak meclis üyelerinin sayısını arttırmamaktır. Madde 67'de belirtildiği gibi Millet Meclisi genel oyla seçilen 450 milletvekilinden kuruludur. Cumhuriyet Senatosu ise madde 70'te belirtildiği gibi genel oyla seçilen 150 üye ve Cumhurbaşkanı'nda seçilen 15 üyeden kuruludur. Milletvekili seçilebilmek için gereken koşullar 68. maddede şu şekilde sıralanmıştır. 30 yaşını doldurmak, Türkçe okuyup yazabilmek, askerlik hizmetini yapmak ya da yapmış sayılmak, kamu hizmetlerinden yasaklanmış olmamak, ağır hapsi gerektiren bir suçtan dolayı kesin olarak hüküm giymemiş olmak, yüz kızartıcı suçlardan dolayı hüküm giymemiş olmak. Bütün bunlardan başka memur olanların aday olmak için memurluktan çekilmesi zorunlu değildir. Hakimler, subaylar, askeri memur ve assubaylar meslekten çekilmek zorundadırlar. Cumhuriyet Senatosu'na seçilebilmek için 68. maddede yazılı koşullardan birkaçı dışındaki koşulların hepsine sahip olmak gerekmektedir. 72. maddede belirtildiği gibi farklılık olarak 40 yaşını doldurmuş ve yüksek öğrenim görmüş olmak zorunluluğu da aranmaktadır. Seçimlerin tekrarlanma süresi Millet Meclisi için 4 yıl, madde 64, Cumhuriyet Senatosu için 6 yıl olarak saptanmıştır, madde 73. Ayrıca aynı maddede Cumhuriyet Senatosu üyelerinin 1/3'ünün her 2 yılda bir yenileceği kuralı da konulmuştur. Hangi üyelerin yenileceği sorunu ilk 2 yenilemede at çekme yöntemiyle çözümlenmiş, ancak daha sonra iller 3 grup halinde toplanmıştır ve her 2 yılda bu gruplardan biri yenilenmektedir. Toplam 5 genel seçimin var olduğu bu dönemin ilk genel seçimleri Milli Birlik Komitesi'nin başlangıçtaki sözü uyarınca 1961 yılının Ekim ayında yapılmıştır. 1. 1961 seçimleri. 15 Ekim 1961 seçimleri kurucu meclis tarafından kabul edilen 298, 304, 306 sayılı yasaların düzenlemelerine uygun olarak gerçekleştirilmiştir. 298 sayılı 26/4/1961 tarihli seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkındaki kanun tüm seçimlerle ilgili en genel kuralları kapsamaktadır. Bu kurallar aynı zamanda Anayasa'nın 55. maddesinde öngörülen seçme ve seçilme hakkının uygulanmasını da sağlayıcıdır. Yasanın 2. maddesinde seçme esasları şu şekilde belirtilmektedir. Seçimler serbest, eşit, tek dereceli genel oy esaslarına göre yapılır. Seçmen oyunu kendisi kullanır, oy gizli verilir, oyların sayımı, dökümü ve tutanaklara bağlanması açık olarak yapılır. Seçim çevresi, özel yasalardaki çevre ayırmaları saklı kalmak koşuluyla seçimlerde her il bir seçim çevresidir. Seçmenlerin tanımı da seçimlerin genelliği ilkesine uygun olarak 21 yaşını bitiren her Türk seçmeni şeklinde belirlenmiştir. Ancak askeri öğrenciler ve erler, kısıtlı olanlar ve kamu hizmetinden yasaklı bulunanlar seçmen olamazlar denilerek belli bir sınırlama getirilmiştir. 1961 Anayasası'nın temel ilkeleri ışığında çıkarılan 298 sayılı yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte daha önceki 5545 sayılı milletvekilleri seçimi kanunu ve onu değiştiren 6272, 6428, 7053 sayılı yasalar yürürlükten kaldırılmıştır. Bu dönemin ikinci seçim yasası 24 Mayıs 1961 tarih ve 304 sayılı Cumhuriyet Senatosu üyelerinin seçimi kanunudur. Parlamentonun iki meclisten kurulu olması her iki meclis içinde ayrı ayrı uygulanacak seçim sistemi tartışmasını getirmiştir ve sonuç olarak kurucu meclis seçim komisyonu tarafından hazırlanan 304 sayılı yasa seçim yoluyla seçilerek 150 senato üyesi için kullanılacak seçim çevrelerinin az sayıda üye çıkaracaklarını göz önünde tutarak seçimlerin çoğunluk sistemiyle yapılmasını öngörmüştür. 304 sayılı yasanın ilk maddesi Cumhuriyet Senatosu üyeleri seçimi tek derecelidir. Çoğunluk yöntemine göre genel, eşit ve gizli oyla bütün yurtta aynı günde yapılır şeklindedir. Daha sonra kaldırılacak olan çoğunluk sistemine göre partiler seçim çevresi olarak kabul edilen illerin nüfuslarıyla orantılı şekilde aday göstermekte ve o bölgede çoğunluğu sağlayan parti listesindeki adayların tümü seçilmektedir. Senato seçimlerinde seçmene oy kullanmada geniş bir serbestlik tanınmıştır. Seçmen oyunu karma listeler şeklinde de kullanabilmektedir. 304 sayılı yasadan bir gün sonra kabul edilen 306 sayılı 25 Mayıs 1961 tarihli yasa ise milletvekili seçimlerinin kurallarını belirleyen milletvekili seçim kanunudur. Bu yasanın en önemli özelliği ilk kez seçimlerde nispi temsil uygulamasını getiren yasa olmasıdır. Yasanın birinci maddesi bu yeniliği belirterek milletvekili seçimi tek derecelidir. Seçim nispi temsil yöntemine göre genel, eşit, gizli oyla bütün yurtta aynı günde yapılır demektedir. Türkiye'nin hiçbir seçiminde şimdiye kadar uygulanmamış olan nispi temsil sisteminde en önemli sorun siyasi partilerin elde ettikleri milletvekili sayısının hangi yöntemlerle hesaplanacağıdır. Uygulanacak yöntemi saptamaya çalışan yasa hazırlayıcıları, parlamentodaki parti sayısının artışına bir ölçüde engel olduğu iddiasıyla daha çok büyük partiler yararına olan The Hunt yönteminin uygulanması konusunda görüş birliğine varmışlardır. 306 sayılı yasanın 32. maddesinde hesaplama yöntemi olarak The Hunt yanında baraj sınırlaması da getirilmiştir. Yani böylelikle küçük partilerin parlamentoda temsil edilebilmesi açısından var olan küçük şansları da ortadan kaldırmıştır. Sonuç olarak yasanın öngördüğü şekliyle uygulanacağı açıklanan yöntem basit seçim sayısı ile The Hunt yönteminin bir karması olmaktadır. Böylece nispi temsil sisteminin her görüşün parlamentoda temsil edilmesi temel ilkesini oldukça zedeleyen barajlı The Hunt yöntemi nispilik özelliğini büyük ölçüde yitirmektedir. Buna yarı çoğunluk sistemi demek uygun olur. 1965 seçimlerinde değiştirilecek olan bu yöntemin daha kolay anlaşılması bir örnekle sağlanabilir. 107 bin geçerli oyun kullanıldığı bir seçim çevresinden 5 milletvekili çıkarılacaktır. Bu bölgenin seçim sayısı Q eşittir kullanılan geçerli oy bölü milletvekili sayısı formülüne göre Q 107 bin bölü 5 eşittir 21.400 olarak bulunur. İlk sınırlama bu seçim sayısına göre yapılır. Yani 21.400 sayısına ulaşmış olan partilerle bağımsız adaylar başlangıçtan seçilme şanslarını kaybederler. Seçime katılan 3 parti ve 1 bağımsızın aldıkları oy sayısı şu şekildedir. A partisi 42 bin, B partisi 31 bin, C partisi 20 bin, bağımsız 14 bin. İkinci aşama hesaplamalara geçmeden önce ilk saptamalara göre 21.400 seçim sayısına ulaşamayan D, bağımsız adaylar ve C partisi elenmiştir. Seçim sayısına ulaşan A ve B partileri arasında 5 milletvekilinin dağıtım işi ise The Hunt yöntemine göre gerçekleştirilecektir. Yani her partinin aldığı oylar tek tek sırayla 1, 2, 3, 4 ve 5'e bölünecek ve elde edilen sayılar büyükten küçüğe doğru sıralanacaktır. Yukarıdan başlayarak ilk 5 bölümün ait olduğu partiler sandalyeleri kazanmış olacaklardır. Örnekte gösterilecek olursa A partisinin 42 bin oyunun bölümleri 42 bin, 21 bin, 14 bin, 10.500, 8.400. B partisinin 31 bin oyunun bölümleri 31 bin, 15.500, 10.333, 7.750, 6.200 şeklinde olacaktır. Bu durumda en büyük 5 sayı olan 42 bin, 31 bin, 20 bin, 15.500, 14 bin sayıları hangi partilere aitse temsilcileri o partileri çıkaracaktır. Bu koşullarda A partisi 3, B partisi 2 temsilcilik kazanmış olur. Partilerin kaçar temsilci kazandığı saptandıktan sonra parti listelerinden hangi adayların kazandığının belirlenmesi gerekmektedir. Normal uygulama listenin ilk sırasında yer alan adaydan başlanarak aşağıya doğru adayların seçildiğinin ilan edilmesidir. Ancak 306 sayılı yasanın 25. maddesine göre seçmenler tercihli oy kullanma hakkına sahiptirler. Tercihli oy kullanmak isteyen seçmen listede bulunan aday sayısının yarısı kadar aday için tercih yapmak zorundadır. Yasanın ilgili maddesinde de belirtildiği gibi bir parti listesi içinden hangi adayların kazandığı hesaplamalarına tercih oyları da katılır. Bu hesaplamaların tümü açık olarak yapılır. Madde 33. İşte bu kurallara uygun olarak %81.4 katılım oranı ile gerçekleştirilen 1961 genel seçimlerine 4 parti katılmıştır. Seçim sonuçları şöyledir. Alınan oy yüzdesi, kazanılan milletvekili yüzdesi. AP 3.527.435, %34.6, milletvekili 158, %35.1. CHP 3.724.752, 38.4, milletvekili 173, %38.4. CKMP 1.415.390, %14.2, milletvekili sayısı 54, %12.0. YTP 1.395.934, %12.0, milletvekili sayısı 65, %14.4. Bağımsızlar 81.732, %0.8, milletvekili sayısı yok, %yok. Hiçbir parti hükümeti tek başına oluşturabilecek kadar oy alamayınca CHP-AP koalisyon hükümeti kurulmuştur. Ancak uzun ömürlü olmayan bu koalisyondan sonra 3 kez daha değişik partilerden ve bağımsızlardan oluşan koalisyon hükümetleri güven oyu alarak kısa süreli görev yapmışlardır. 1961 seçimlerinden sonra anayasa ve 304 sayılı yasanın öngördüğü gibi 2 senede bir yapılması gereken kısmi senato seçimleri bir sene ertelemeli olarak 1964 yılında yapılmıştır. Daha önce belirtilen il gruplarından C grubunun yenilendiği bu seçimlerden önce senato seçimleri yasasında 447 sayılı yasa ile önemli bir değişiklik yapılmıştır. 17 Nisan 1964'te kabul edilen bu yasa Cumhuriyet Senatosu seçimlerinde de D'Hondt yöntemi uygulamasını getirmektedir. 7 Haziran 1964 tarihinde yapılan kısmi senato seçimlerinde Adalet Partisi'nin büyük bir hızla ilerlediği, seçilmesi gereken 50 senatörden 30'unu Adalet Partisi'nin kazanması ile açıkça görülmektedir. 1964 yılındaki seçimlerle ilgili değişiklikten sonra 1965 seçimlerine doğru gidilirken seçim yasalarında iki önemli değişiklik daha yapılmıştır. 2. 1965 seçimleri. Nedenleri çeşitli şekillerde yorumlanan yasa değişikliklerinden ilki 13 Şubat 1965 tarihinde 533 sayılı yasa yoluyla gerçekleştirilmiştir. Hem Cumhuriyet Senatosu seçimlerini hem de Millet Meclisi seçimlerini bağlayan 306 sayılı yasanın 32. maddesindeki elde edilen milletvekilliği sayısının hesaplanması yöntemi farklılaştırılarak milli artık yöntemi kabul edilmiştir. Adalet Partisi'nin sonuna kadar karşı çıkmasına karşın diğer tüm partilerin desteklemesiyle milli artık yöntemi yanında birleşik oy pusulasının kullanılması kuralı da yeni yasada yer almıştır. Daha önceki seçimlerde her parti için ayrı ayrı hazırlanması öngörülen oy pusulaları 298 sayılı yasanın 78. maddesi 447 sayılı yasaya göre tüm partilerin bir arada bulunduğu birleşik oy pusulaları şeklinde değiştirilmiştir. Madde 78. Dönemin en güçlü partisi olma yolundaki Adalet Partisi'nin yasalaşmaması için çok çalıştığı yeni seçim yöntemi küçük partilere en fazla prim veren seçim yöntemi olarak değerlendirilebilir. Yeni yasanın 32. maddesine göre her seçim çevresindeki geçerli oyların toplamı o seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısına bölünür. Bu şekilde bulunan sayıya seçim sayısı denir. Her parti listesinin aldığı geçerli oy toplamında seçim sayısı ne kadar var ise o parti o seçim çevresinde o kadar milletvekilliği kazanmış olur. Her partiye ait geriye kalan geçerli oyların seçimin yapıldığı bütün seçim çevrelerini içine alan milli seçim çevresi içerisinde toplamı yapılır. Bu toplam açık kalan milletvekilliklerinin toplamını oluşturan sayı ile bölünerek milli seçim sayısı bulunur. Daha sonra her partinin milli seçim çevresi içinde sahip olduğu geçerli oy pusulası sayısı milli seçim sayısına bölünerek bu milletvekillikleri de partiler arasında bölüştürülür. Bu işlem sonucunda doldurulmamış milletvekillikleri kalırsa bunlar artık geçerli oyların büyüklük sırasına göre partiler arasında bölüştürülür. 1965 seçimlerinde artık oyların dağılımı şu şekilde olmuştur. Artık oylar toplamı. AP 658.132, CHP 589.409, CKMP 208.696, MP 456.998, TİP 235.873, YTP 293.423, toplam 2.442.531. Açıkta kalan milletvekilliği sayısı 133'tür. Milli seçim sayısı eşittir 2.442.531 bölü 133 eşittir 18.365. Her partinin artık oyları milli seçim sayısına bölünerek kazandıkları temsilci sayısı saptanır. AP 658.132 bölü 18.365 eşittir 36 milletvekili. CHP 589.409 bölü 18.365 eşittir 32 milletvekili. CKMP 208.696 bölü 18.365 eşittir 11 milletvekili. MP 456.998 18.365 eşittir 23 milletvekili. TİP 235.873 bölü 18.365 eşittir 13 milletvekili. YTP 293.423 bölü 18.365 eşittir 16 milletvekili. Partilerin ilk aşamadaki seçim sayısına göre kazandıkları temsilcilik sayıları ile ikinci aşamada kazandıkları temsilcilik sayıları karşılaştırıldığı zaman ilk aşama, ikinci aşama, artık oyların değerlendirildiği aşama. AP 204, ikinci aşama 36, CHP 102, ikinci aşama 32, CKMP ilk aşama yok, ikinci aşama 11, MP 6, ikinci aşama 25, TİP 2, ikinci aşama 13, YTP 3, ikinci aşama 16, ilk aşama toplamı 317, ikinci aşama toplamı 133. Ortaya çıkan tablo küçük partilerin ikinci aşamada kazandıkları temsilci sayısının ilk aşamadakinin kat kat üstünde olduğunu gayet açık bir şekilde göstermektedir. Seçimin kesin sonuçları şöyledir. Alınan oy yüzdesi, milletvekili sayısı yüzdesi. AP 4.921.235, 52.9, milletvekili 240, 53.3, CHP 2.675.785, 28.7, milletvekili 134, 29.7, CKMP 208.696, 2.2, milletvekili 11, 2.4, MP 582.704, 6.3, milletvekili 31, 6.8, TİP 276.101, 3.0, milletvekili 15, 3.3, YTP 346.514, 3.7, milletvekili 19, 4.2, bağımsızlar 296.523, 3.2. Seçim yasasında değişiklik getiren 533 sayılı yasadan sonra seçimlerden kısa bir süre önce yapılan siyasi partiler yasasındaki değişiklikle de adayların sıralamasında ön seçim sistemi getirilmiştir. 29-51. madde. Bu kural şimdiye kadar gerçekleştirilen seçim uygulamaları açısından bir değişiklik olarak değerlendirilebilir. Partilerin kazandığı temsilcilik sayılarının nasıl saptanacağı seçim yasalarının en dikkatli yapılması gereken önemli maddelerinden biri şeklinde görülürken, parti listelerinden hangi adayların seçilmesi gerektiği konusu 1961 yılına kadar partilerin kendi iç sorunu olarak düşünülmüştür. Bir seçim yasasına dayanılarak yapılan ilk seçimden, yani 1908'den 1942 yılına kadar adayların belirlenmesindeki yetki doğrudan genel başkana verilmiştir. Daha sonra 1957 yılına kadar çıkarılan yasalar aynı konuda partilerin merkez karar organlarını yetkili kılmıştır. En son uygulamalar ise 648 sayılı 13 Temmuz 1965 tarihli siyasi partiler yasası ile düzenlenmiştir. Yasanın 29. maddesinde siyasi partilerin Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği için yapılacak seçimlerde gösterecekleri adaylar, her seçim çevresinde parti seçmen kütüğüne kayıtlı bulunan bütün parti üyelerinin katılabilecekleri bir ön seçimle tespit edilir kuralı getirilmektedir. Ön seçim uygulaması ile ilgili tartışmaların yasa yapıcıları arasında da bir açıklığa kavuşmadığı, konuyla ilgili yasa maddeleri arasındaki çelişkilerden de anlaşılmaktadır. İlk kez ABD'de örneğine bakılarak ortaya atıldığı zaman ön seçimin parti içi oligarşileri önleyeceği görüşü ileri sürülmüş ve aday saptama yetkisinin parti lider ve yönetim kurullarından alınarak partili seçmenlere verilmesi savunulmuştur. Ancak anlaşmazlık ön seçimi yapacak seçmenin sınırlandırılmasında ortaya çıkmıştır. Yani her partinin kendi yönetmeliğini saptayacağı seçmenlerin katılacağı dar anlamda bir ön seçim mi, yoksa tüm partili seçmenlerin katılacağı geniş anlamda bir ön seçim mi? Siyasi partiler yasasının 29. maddesi geniş ön seçimi kabul ediyor. 30 ve sonraki maddeler ise dar ön seçimi benimseyerek tekniğini düzenliyordu. Siyasi partiler yasası ve 656 sayılı 14 Temmuz 1965 tarihli seçim yasasına göre şimdiye dek yapılan ön seçimler sonuçları açısından oldukça fazla eleştirilere uğramıştır. Özellikle dar ön seçim uygulaması eleştirilerin baş hedefi haline gelmiştir. Lütfen 7. kasede geçiniz.